Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Şimdi Kur'an-ı Kerim ve Meali. İranlı karilerden Hacı Kerim Mansuri'nin sesinden Maun suresini dinliyoruz.
Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدعو اليتيم ولا يحض على طعام المسكين أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدعو اليتيم ولا الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم
Rahman, Rahim olan Allah'ın adıyla. Dini yalanlamakta olanı gördün mü? İşte yetimi itip kakan, yoksulu doyurmayı teşvik etmeyen O'dur. İşte şu namaz kılanların vay haline, ki onlar namazlarında yanılgıdadırlar. Onlar gösteriş yapmaktadırlar ve ufacık bir yardımı veya zekatı da engellemektedirler. Şüphesiz Allah doğruyu söyler.
Tahran'dan yapılan birer buçuk saatlik Türkçe yayınlarımızı sabahları Türkiye saatiyle 7.20 ila 8.50 arasında kısa dalga 22 metre 13.650 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Akşamları ise Türkiye saatiyle 19.50 ila 21.20 arasında kısa dalga 31 metre 9870 kHz üzerinden, yine akşamları Türkiye saatiyle 21.20 ila 22.20 arasında orta dalga 639 ve 702 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Sabah yayınlarımızı ayrıca İran Seda aplikasyon üzerinden dinleyebilirsiniz. Ayrıca internetten www.parsley.com adresinden yayınlarımızı takip edebilirsiniz.
Bismillahirrahmanirrahim. Alemlerin Rabbi Yüce Allah'a hamd, Resulü ve Pak Ehli Beytine salatu selamla Tahran Radyosu'ndan hepinize hayırlı akşamlar diliyoruz. Bugün Hicri Şems'i 26 Mer 1401, Hicri Kameri 21 Rebiyülevvel 1444 ve Miladi 18 Ekim 2022 Salı. Bu akşamki yayınımız daha sonra sunacağımız haber bülteni ve siyasi yorumlarının ardından sırasıyla siyasi analiz Sayın Rahmetullah Şerif ile Türkiye-Yunanistan ilişkileri üzerinden yapılan röportaj, İran basından seçmeler, Amerika'nın gerçek yüzü, Vahabilik gerçek mi bidat mı ve kalıcı tır isimli programları dinleyebilirsiniz.
Burası Tahran Radyosu, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Değerli dinleyiciler, ben Leyla Bendi, arkadaşım
Mesut Ketani.
Akşam haberleriyle sizlerle birlikteyiz. Önce önemli haberlerden kısa başlıklar. Cumhurbaşkanı İbrahim Reis'i düşman ülkenin yeteneklerini çalmak istiyor dedi. General Pakpur, devrim muhafızları kara kuvvetleri tatbikatı zirvesine ulaşacağını belirtti. İran dışişlerinden Borrell'in ırkçı ifadelerine tepki geldi. Moskova yakında İran-Rusya arasında Swift benzeri sistem kuracağını belirtti. Ve terör örgütü PKK-KCK'nın birçok biriminde görev yapan terörist İstanbul'da yakalandı. Şimdi haberler.
Cumhurbaşkanı İbrahim Reis'i elitlerin ülkenin itici güçleri olduğunu ve düşmanın bu yetenekleri çalmaya çalıştığını söyledi. Bugün 12. Elitler Konferansı'nda konuşan Cumhurbaşkanı Reis'i, bugün ülke yönetiminde bir değişiklik meydana getirmek için hükümette elitlerin bakış açısına dikkat edilmesi konusunda ciddi bir istek olduğunu belirterek, bilimsel alanlar, özellikle uygulamalarda değişim yaratmak amacıyla elitlerin görüşlerine ihtiyaç olduğunu vurguladı. Ulusal Elit Vakfı fikrinin İslam İnkılabı rehberi tarafından ortaya koyulduğunu kaydeden Reisi, bu görüş doğrultusunda bu vakfın kurulduğunu ve elitleri tespit etmek ve desteklemek için adımlar atıldığını, ancak yeni ve uzun adımların atılması gerektiğini söyledi. İran İslam Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı, elitlerin geliştirmesi doğrultusunda veli, öğretmen ve profesörlerin rolünün çok önemli olduğunu kaydederek, bu alanda üniversitelerin ve dini ilimler merkezlerinin etkin bir role sahip olduğunu ifade etti. Cumhurbaşkanı Reisi, bilim ve bilginin kullanımının sınırı olmadığını vurgularken, elitlerin bağımsız düşünmek ve yenilikçi olmak ve halkın ihtiyaçlarını görmek istediğini, elitlerin bağımsız olması gerektiğini sözlerine ekledi.
Devrim Muhafızları Kara Kuvvetleri Komutanı General Pakpur, gelecek iki günde Devrim Muhafızları Kara Kuvvetleri'nin Aras bölgesinde başlattığı iktidar tatbikatının provalarının doruk noktaya ulaşacağına ve zırhlı birlikler, özel kuvvet ve helikopterler ile SİHA'ların tatbikata katılacağını belirtti. Devrim Muhafızları Kara Kuvvetleri iktidar tatbikatının esas aşaması dün Aras bölgesi, Erdebil ve Doğu Azerbaycan eyaletlerinde başladı. Devrim Muhafızları Kara Kuvvetleri Komutanı General Muhammed Pakpur, tatbikatın ikinci gününde yaptığı açıklamada bölgede birlikleri konuşlandırma faaliyeti ve teçhizat sevkiyatının başladığını belirtti. Teçhizat sevkiyatının konvoylar halinde belli bir düzen ile başladığını ve akşam saatlerine kadar devam edeceğine dikkat çeken Komutan Pakpur, hava indirme operasyonu, gece taarruzu, helikopter ve İHA'lar operasyonu ve de Aras Nehri üzerinde köprü kurma, ulaşım caddelerinde kontrol sağlama, yükseklikleri ele geçirme ve tahrip amaçlı taarruzun bu tatbikat sırasında gerçekleştiğini sözlerine ekledi.
İran Dışişleri Bakanı Sözcüsü Kenani, Avrupa Birliği Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Joseph Borrell'in Avrupa'yı güzel bir bahçeyi, dünyanın geri kalanını ormana benzettiği söylemine tepki gösterdi. İran Dışişleri Bakanı Sözcüsü Nasser Kenani, Twitter üzerinden yaptığı bir paylaşımda Avrupa Birliği Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Joseph Borrell'in Avrupa'yı güzel bir bahçeyi, dünyanın da geri kalanını ise ormana benzettiği söylemine tepki gösterdi. Kenan'ın paylaşımında şu ifadelere yer verildi: bahçe, orman metaforu, batıya işgal ve saldırganlık hakkı veren, tamamen kabul edilemez sömürge zihniyetinden kaynaklanmaktadır. O dönem bitti. Çok kutuplu dünya kapının arkasındadır. Avrupa Birliği ya gerçekleri kabul etmeli ya da gerilemeye ve yok olmaya devam edecektir. Borrell konuşmasında şunları kaydetmişti: Avrupa bir bahçedir, biz bir bahçe kurduk, her şey işliyor. İnsanlığın inşa edebileceği siyasi özgürlük, ekonomik refah ve sosyal uyumun en iyi birleşimidir. Dünyanın geri kalanı ise tam olarak bir bahçe değildir. Dünyanın geri kalanının çoğu bir ormandır ve orman bahçeyi istila edebilir. Bahçıvanlar onunla ilgilenmeli, ancak duvarlar örerek bahçeyi koruyamazlar. Güzel küçük bir bahçenin duvarlarla çevrilmesi, ormanın içeri doğru yayılmasını önlemek için çözüm olmayacaktır. Çünkü ormanın güçlü bir büyüme kapasitesi vardır ve duvar asla bahçeyi korumak için yeterince yüksek olmayacaktır. Bahçıvanlar ormana gitmek zorunda. Yani Avrupalılar dünyanın geri kalanı ile çok daha fazla meşgul olmak zorundalar. Aksi halde dünyanın geri kalanı bizi farklı yol ve araçlarla istila edecek. Evet, bu benim en önemli mesajım. Dünyanın geri kalanı ile çok daha fazla meşgul olmalıyız.
Rusya'nın İran'daki ticari temsilcisi yakında İran ile Rusya arasında SWIFT benzeri bir sistemin kurulacağını belirtti. Rusya'nın Tahran'daki ticari temsilcisi Rustem Jiganshin, İran ile Rusya Karma Ekonomi Komisyonu toplantısını gelecek iki hafta içinde Rusya'da düzenleneceğini işaretle bu toplantıda İran ile Rusya arasında SWIFT benzeri sistemin kurulması için önemli kararlar alınacağını, nihai anlaşma sağlanması halinde de gelecek 2 veya 3 ay zarfında İran ile Rusya arasında mali işlem sisteminin faaliyete başlayacağını kaydetti. Rusya Federasyonu Başkurdistan Cumhuriyeti Sanayi ve Hizmet Bakanı Alexey Gusov da yaptığı konuşmada İran ile bu cumhuriyet arasında ticaretin geçen sene 6 kat arttığını belirtti.
Kremlin sözcüsü Dmitri Peskov, Rusya'nın Ukrayna'da İran'a ait insansız hava araçları kullandığına yönelik iddialara yanıtlayarken, "Hayır, böyle bir bilgiye sahip değiliz. Rus isimlerine sahip Rus ekipmanları kullanılıyor," dedi. Peskov, başkent Moskova'da gazetecilere yaptığı açıklamada Rusya'nın Ukrayna'da İran İHA'ları kullandığına yönelik iddiaları değerlendirdi. Buna ilişkin bilgi sahip olmadıklarını kaydeden Peskov, "Rus isimlerine sahip Rus ekipmanları kullanılıyor. Bunu biliyorsunuz. Diğer tüm soruları Rusya Savunma Bakanlığı'na iletebilirsiniz diye konuştu. Amerikalı yetkililer Rusya'nın Ukrayna'da İran yapımı İHA kullandığını öne sürerken Ukraynalı yetkililer de ülkede özellikle kamikaze İHA'larla çok sayıda saldırı yapıldığını da bildiriyor.
Anadolu Ajansı'nın haberine göre terör örgütü PKK-KCK'nın Irak-İran sınırında Pencevin bölgesinde sözde tüm komutanlığı yapan PYD-YPG içerisinde faaliyet yürüten ve örgütün silahlarının bulunduğu birimde görevlendirilen terörist S.Ö. İstanbul'da yakalandı. İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekiplerince PKK-KCK silahlı terör örgütünün faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik ortak yürütülen çalışmada örgüt içerisinde Kendal Numan Ahmet kod adlarını kullandığı belirtilen SÖ'nün İran'dan kente geleceği tespit edildi. Yapılan incelemelerde 2015'te silahlı faaliyet yürütmek amacıyla Almanya'dan örgütün kırsal alanına katılım yapan şüphelinin eski HDP eş genel başkanının ağabeyi, örgütün sözde eğitim komitesi üyesi ND tarafından eğitim aldığı belirlendi. Örgütün sözde KCK Mali birimine bağlı Doğu Gümrükler cephesinde Irak-İran sınırında Pencevin bölgesinde sözde tim komutanlığı yapan SÖ'nün ayrıca sözde yürütme konseviyesi DK tarafından özel olarak terör örgütünün Suriye kolu PYD-YPG içerisinde görevlendirildiği tespit edildi.
Türkiye Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Ankara'nın Suriye konusunda bir siyasi sürecin işletilmesinden yana olduğunu belirtti. Türkiye Cumhurbaşkanı Sözcüsü İbrahim Kalın, A Haber kanalına Ankara-Şam görüşmelerini değerlendirdi. Kalın, istihbarattaki arkadaşlarımız görüşüyorlar. Biz Suriye konusunda bir siyasi sürecin işletilmesini işletiyoruz. Bu bir mesaj iletmek istediğimizde Rusya ve İran üzerinden iletiyoruz. Bir ilerleme de yok, gerileme de yok. Bu sürdürülebilir bir durumda değildir. Siyasi adımların atılması gerekiyor dedi. İbrahim Kalın Suriye yönetimiyle görüşmelerin olası bir operasyonu etkilemeyeceğini de sözlerine ekledi.
Amerika'nın Ankara Büyükelçisi'nin Yunanistan ile Türkiye'ye yönelik tarafsız davrandıklarına ilişkin açıklaması MHP liderinin tepkisine yol açtı. Ayrıntıları arkadaşımız aktarıyor.
Amerika'nın Ankara Büyükelçisi'nin Yunanistan ile Türkiye'ye yönelik tarafsız davrandıklarına ilişkin açıklaması MHP liderinin tepkisine yol açtı. Bahçeli, aptallar herkesi aptal zannediyorlar diye yanıt verdi. Amerika'nın Yunanistan'la işbirliği son zamanlarda artış gösteriyor. Bu durum Türk yetkililerinin tepkisine yol açmıştır. Türkiye'de artan rahatsızlığın ardından Amerika'nın Ankara Büyükelçisi Jeffrey Flake konuya ilişkin açıklamalarda bulundu. Büyükelçinin sosyal medya hesabından paylaşılan açıklamada Amerika Büyükelçisi, Amerika'nın Ege'de güvenliğe dair pozisyonunda bir değişiklik yok dedi. Flek, ortaklardan birinin lehine taraf tutma pozisyonumuz yok. Şu an ortak çabamız Ukrayna Savaşı'nı sonlandırmaya odaklanmak. Yunanistan ile savunma işbirliğimiz NATO'nun doğru kanadını güçlendirmeye dönük ifadelerini kullandı. Amerika'nın Ankara Büyükelçisi'nden yapılan bu açıklama MHP lideri Devlet Bahçeli'nin sert tepkisine yol açtı. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli grup toplantısının ardından gazetecilerin sorularını da yanıtladı. MHP lideri Bahçeli, Amerikan Türkiye Büyükelçisi Flake'in açıklamalarını aptallar herkesi kendileri gibi aptal zannetmesin, Türkiye'de aptal yok diyerek değerlendirdi. Türkiye bu ülkeye yakın adaların Amerika tarafından silahlandırılmasına tepkilidir. Bunun için geçtiğimiz haftalarda Türkiye, Yunanistan'ın Ankara Büyükelçisini Dışişleri Bakanlığı'na çağırarak İtirazlarda bulunmuştu. Ankara ayrıca defalarca Amerika'nın Yunanistan'a yönelik tarafgir politikasını eleştirmiştir. Tahran Radyosu muhabiri Susan Kolipur.
Tahran Radyosu'ndan akşam haberleri sürüyor. CHP dezenformasyon yasasının 29. maddesinin iptali istemiyle Anayasa Mahkemesi'ne başvurdu. Kamuoyunda sosyal medya düzenlemesi olarak bilinen dezenformasyonla mücadele yasası resmi gazetede yayınlanarak yürürlüğe girdi. CHP sosyal medya düzenlemesinin 29. maddesinin yürütmesinin durdurması için Anayasa Mahkemesi'ne başvurdu. Yasayla Türk Ceza Kanunu'nun 217. maddesine dezenformasyonla ilgili Halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma suçu eklendi. 3 yıla kadar hapis cezası sosyal ağlar üzerinden halka endişe, korku ve paniğe sevk edecek gerçeği aykırı bilgileri paylaşanlara 1 yıldan 3 yıla kadar hapis cezası verilebilecek. Bu ceza kişinin kimliğini gizlemesi veya bir örgütün faaliyetleri çerçevesinde suçu işlemesi halinde yarı oranla artırılacaktır. Milli İstihbarat Teşkilatı faaliyetlerine ve personeline yönelik suç teşkil eden içerikte katalog suçlar kapsamına alınacak.
Türkiye Dışişleri Bakanlığı Etiyopya'da yaşanan şiddet olaylarına ilişkin Etiyopya Federal Demokratik Cumhuriyeti'nin Tigray bölgesinde yeniden tırmanan gerginliği endişeyle karşılıyoruz açıklamasında bulundu. Türkiye Dışişleri Bakanlığı Etiyopya'nın Tigray bölgesinde yeniden tırmanan gerginliğe ilişkin açıklama paylaştı. Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada şu ifadeleri yer verildi. Etiyopya Federal Demokratik Cumhuriyeti'nin Tigray bölgesinde yeniden tırmanan gerginliği endişeyle karşılıyoruz. Ülkede şiddete son verilmesi ve bir an önce ateşkes ilan edilmesi çağrısı yapıyoruz. Afrika Birliği'nin bu amaçla taraflar arasında doğrudan görüşmeler yapılmasına yönelik girişimine önem atfediyoruz. Türkiye, Etiyopya'da barış, huzur ve istikrarın tesisi yönündeki çabaları desteklemeyi sürdürecektir.
İşgal rejimi İsrail Salı günü Avustralya'nın Batı Kudüs'ü artık İsrail'in başkenti olarak tanımayacağını açıklamasına öfkeyle tepki gösterdi. Önceki muhafazakar hükümet tarafından 4 yıl önce yapılan tartışmalı bir diplomatik hamleyi tersine çevirdi. İşgal rejimi İsrail Dışişleri Bakanı Salı günü Avustralya Büyükelçisi'ne konuyla ilgili 2 gün boyunca Canberra'dan gelen çelişkili mesajların ardından açıklanan politika değişikliğini açıklamak için çağırdı. İşgal rejimi Dışişleri Bakanı yaptığı açıklamada Avustralya Büyükelçisi'ne itirazı için çağrıldığına işaretle İsrail'in dar görüşlü siyasi mülahazalardan kaynaklanan Avustralya hükümetinin bu kararından derin üzüntüsünü dile getirdiğini kaydetti.
Suudi koalisyonun Yemen Hudeyde limanına yönelik saldırıları sürüyor. Yemen Ordu ve Halk Güçleri Operasyon Odası tarafından yapılan açıklamada bugün sabah saatlerinde Suudi koalisyonuna ait keşif ve casus İHA'larının Hudeyde'nin His bölgesinin hava sahasına girdiği ifade edildi. Açıklamaya göre Suudi koalisyon Hudeyde vilayetinin çeşitli noktalarını roket ve havan topuyla hedef aldı.
Amerika'nın petrol indirimi ile ilgili OPEC Plus kararına karşı Suudi Arabistan'la girdiği uyarı ve suçlamaların yaşandığı süreçte birçok Arap ülkesinden Riyad'la dayanışma ve destek açıklamaları yapıldı. Fas, Mısır, Bahreyn, Filistin, Yemen, Umman, Cezayir, Birleşik Arap Emirlikleri, Irak ve Kuveyt'in çeşitli düzeylerde yapılan açıklamalarda söz konusu ülkeler 5 Ekim'de OPEC Plus kararları konusunda Amerika'nın Suudi Arabistan'a karşı aldığı tavırda Riyad'ın yanında yer aldıklarını duyurdu. Başta Riyad'daki yetkili ağızlar olmaz üzere ülkenin birçok medya kuruluşlarında OPEC Plus kararı üye ülkelerce ortak alındığı arkasında siyasi bir anlam bulunmadığı ifade edilerek Amerika'nın tutumunun yumuşatılması hedefi açıklamalar yapıldı.
Fransa'da sendikaların çağrısıyla birçok sektörde iş bırakan işçi ve emekçiler enflasyon ve hayat pahalılığına karşı sokağa çıkıp Macron hükümetinin ekonomi politikalarını protesto ediyor.
Ve İsveç medyası Kuzey Akım 1 doğalgaz boru hattına geçen haftalarda düzenlenen sabotajın ardından 80 metre derinlikteki hattın 50 metrelik bir bölümünün yok olduğunu duyurdu.
Burası Tahran Radyosu, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Değerli dinleyiciler, akşam haber bültenimizi dinlediniz. Değerli dinleyiciler, yayınımız günün siyasi yorumlarıyla devam ediyor. Bu akşamki ilk yorumumuz Hasım Medya'nın kaoslardaki rolü etrafında. Devrim Muhafızları Ordusu Komutanı Tümgeneral Hüseyin Selami pazartesi sabahı Aras bölgesinde Bük İktidar Tatbikatı'nda konuştu. İran İslam Cumhuriyeti Devrim Muhafızları Ordusu Komutanı, Suudi Arabistan'a bağlı olarak çalışan İran karşıtı medyanın faaliyetlerine değinerek, "Davranışlarınızda mukayyet olun. Medyanızı toparlayın, yoksa kendiniz zararlı çıkacaksınız. Bu bizim size verdiğimiz ultimatum, dedi. Devrim Muhafızları Genel Komutanı Tümgeneral Hüseyin Selami, Ali Suud rejiminin İslami İran milleti ve gençleriyle medya oyununa son vermesi gerektiğini belirterek bu bağlamda Suudileri uyardı. Komutan Selami, Aras Genel Bölgesi'nde başlayan Devrim Muhafızlarının Büyük İktidar isimli tatbikatı sırasında yaptığı açıklamada Suudi rejimine bağlı medyanın açık şekilde gençleri tahrik etme peşinde olduğuna işaretle bu medyayı kontrol etmeyi tavsiye ediyoruz. Yoksa bunun dumanı kendi gözlerinize kaçacak, diye konuştu. Komutan Selami, Ali Suud'a dikkatli olmaları uyarısında da bulunarak riske açık olduklarını hatırlattı. Amerika İngiltere ve Siyonist rejimin yanı sıra Suudi rejimin İran'da etnik grupları ve ayrılıkçılığı kışkırtmak için Farsça içerik üretmedeki rolü yıllardır açık olmasına rağmen ancak son haftalarda ve Londra merkezli Farsça medyanın çabalarıyla eş zamanlı olarak bu girişimlerin iyice arttığı ve tehdit seviyesine ulaştığı görüldü. Suudi rejiminin dolarlarıyla çalışan BBC Farsça veya İran International gibi Farsça yayın yapan kanallar, İran'da son dönemde yaşanan huzursuzluk ve kaos olaylarındaki Suudilerin rolünü daha görünür hale getirdi. İran İstihbarat Bakanlığı da geçtiğimiz haftalarda ülkenin çeşitli illerinde meydana gelen şiddet olaylarının perde arkası hakkında bir açıklama yaparak bu kaos olaylarında Batı, Siyonist, Arap casusluk servislerinin rolüne dikkat çekti. Bunların arasında Suudi ılımlılık merkezinin adı da görülüyor.
Mayıs 2017'de Suud rejimi Riyad'da eski Amerikan Başkanı Donald Trump'ın huzurunda sözde ılımlılık merkezi kurarak sosyal ağlar merkezli yumuşak savaş alanındaki yeni stratejisine doğru önemli bir adım attı. 2017'de Cumhurbaşkanlığı İran seçimlerinde ise İranlı muhatapları etkilemek amacıyla Londra'da İran International TV kanalını kurdu. Bu merkez, diğer Batı ve İbrani medyası ile birlikte sanal ortamdaki sayfaları ile İran İslam Cumhuriyeti'ne karşı hashtag oluşturmasında da büyük rol oynuyor ve Suudi fitneciler sanal alanda sahte haber ve videolar ile kışkırtıcı içerikler yaymaya devam ediyorlar. Örneğin Mansur al-Malik adlı Suudi zenginlerinden biri Twitter sayfasını İran'daki isyanları teşvik etmek ve desteklemek ve Lübnanlıları Beyrut'taki İran Büyükelçiliği önünde gösteriler düzenlemeyi teşvik etmek için adeta bir propaganda sayfasına dönüştürdü. Aynı zamanda İngiliz hükümetine bağlı BBC Farsça kanalı, Suudi rejimine bağlı olan İran International, Amerikan hükümetine bağlı Amerikan'ın Sesi ve Radyo Ferda ve de Bahaililere ait Manoto kanalı da Telegram kanalı, Twitter ve Instagram sayfaları üzerinden etnik grupları kışkırtmak ve kaos olaylarını kışkırtmak amacıyla 14 Eylül'den 7 Kasım'a kadar İran'daki son olaylar hakkında 17 binden fazla yalan haber yaydı. Dolayısıyla İran'da son dönemde İranlı bir Kürt kızının ölümü bahanesiyle başlayan kaosların batı eksenindeki Arap ve İbrani medyasının etnik grupları kışkırtarak bölücülük gibi programları takip etmek için kullanıldığı açıktır.
Radyosunu dinlemektesiniz. Bu akşamki ikinci ve son yorumumuz ise Avrupa Birliği Mahkemesi'nin İslami tesettüre karşı yeni kararı etrafında. Avrupa Birliği Adalet Mahkemesi, Avrupa'da iş yerlerinde İslami tesettür yasağını yasallaştırdı. Bu yüksek mahkeme, Avrupa Birliği şirketlerinin çalışanlara karşı ayrımcılık yapmamak üzere genel bir yasak olduğu sürece yasaklayabileceklerini bildirdi. Bu dosya Müslüman bir kadının şikayetiyle ilgiliydi. Bu Müslüman kadın Belçikalı bir şirkette 6 haftalık staj dönemini geçirmek istediği zaman tesettürsüz gelmesi gerektiği istenmişti. Bu şirket tarafsızlığa dayalı bir ilkesinin olduğunu, şirket ve iş yerinde hiçbir başörtüsünün ister şapka, ister eşarp, ister çarşafın kullanılamayacağını ileri sürmüştü. Bu mahkeme ise Avrupa Birliği Adalet Mahkemesi'nden danışmanlık talep etti. Lüksemburg'da yer alan Avrupa Birliği Adalet Divanı ise böyle bir yasakta hiçbir doğrudan ayrımcılığın olmamasını bildirdi. Bu divanın hakimleri şöyle bir iddiada da bulundu. Dini, felsefi ve manevi göstergelerin görülmesini yasaklayan bir şirketin iç ilkeleri ve kuralları tüm işçilere ayrım yapılmadan uygulanırsa o zaman doğrudan bir ayrımcılık söz konusu değildir. Avrupa Birliği Adalet Mahkemesi kararını tarafsız göstermeye çalışsa da, bu mahkemenin önceki kararları ve Avrupa hükümetlerinin ve mahkemelerinin başörtüsü de dahil olmak üzere Müslümanlara yönelik düşmanca yaklaşımı dikkate alındığında Adalet Divanı'nın yeni kararı Avrupa Birliği Müslümanlarına yönelik düşmanlık ve onlara yönelik baskıları yoğunlaştıran eğilimini göstermektedir. Son karar ve adım da İslam karşıtı bir eylem olarak değerlendirmelidir. Bu mahkemenin yargıçları Müslüman kadınların İslami tesettür zorunluluğu ve diğer başörtüleri ile arasındaki farkları biliyorlar. Avrupalı kadınlar tarafından süslenmek ya da törensel olan başörtülerin Müslümanların dini inançları gereği baş tesettürü kökten farklılıklar taşımaktadır. Her türlü şapka ve diğer örtülerin tesettürle aynı düşünülmesi büyük bir hatadan ibarettir. Ancak Müslüman kadınların başörtüsü takma zorunluluğunu dikkate almadan bu haksız karar vermede düşündürücüdür.
Avrupa Birliği Adalet Divanı geçen yıl Avrupa Birliği ülkelerinde yerleşik şirketlerin müşterilere tarafsızlık imajı sunmak için gerekirse belirli koşullar altında çalışanlarının başörtüsü takmasını yasaklayabileceğini duyurdu. Böylece işlerinde kadınlar için yıllardır tartışmalı kurallar uygulanmaktadır. Çoğunlukla devlet okulu öğretmenleri ve stajyer hekimler bile bu alanda sorunlar yaşamaktadır. Buna ilaveten Avrupa'nın en büyük Müslüman azınlığına ev sahipliği yapan Fransa, 2004'te devlet okullarında İslami peçeyi de yasaklamış durumdadır. Müslüman kadın ve kız çocuklarına başörtüsü takmamaları için her türlü baskının uygulanması ve yasallaştırılması Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Organı tarafından olumsuz tepki gördü. Ağustos 2022'de Cenevre'deki Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Komitesi, Fransa'nın bir lisede düzenlenen yetişkin eğitimi kursu sırasında bir kadının başörtüsü takmasını yasaklayarak Uluslararası Medeni ve Siyasi Haklar Sözleşmesi'ni ihlal ettiğini duyurdu. Fransa'da Müslüman kadınların başörtüsü takma hakkına ilişkin Birleşmiş Milletler görüşünün açıklanması aslında Fransız yetkililerin bu ülkede vatandaşların özgürlük ve eşit haklara sahip olduğu yönündeki iddialarını geçersiz kılıyor. Fransa'nın insan hakları alanında özellikle dini azınlıklara ve özellikle Müslüman topluluğa saygı alanında çaba sarf etmediği de açıkça görülüyor. Şikayet eden Müslüman kadının avukatı Sefer Guez ise bu hususta şöyle bir açıklamada bulundu. Bu karar Fransa'nın insan hakları alanında özellikle dini azınlıklara ve başta da Müslüman topluma yönelik haklarına uyması gerektiğine vurgu yapan bir karardır. Birleşmiş Milletler'in Fransa'da Müslüman kadınların tesettür hakkına vurgu yapan kararı, gerçekte Fransız makamların iddialarına nedenle içi boş ve propagandif olduğunu gösteriyor. Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Ben eleştiri yapıyorum. Ben anayasayı ihlal ediyor diyor. Ülkedeki felaketi sürüklüyor diyor.
Gündemin nabzı. Tahran Radyosu'ndan hepinizi selamlıyoruz sevgili dinleyicilerimiz. Bir röportajımızda daha sizlerle birlikteyiz sevgili dinleyiciler. Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dentias, Ankara'dan Yunanistan'ın toprak bütünlüğüne yönelik iddialarından vazgeçmesini isterken, Atina'nın Türkiye toprakları üzerinde hiçbir iddiasının olmadığını ve aynı şeyi Ankara'dan da beklediğini söyledi geçtiğimiz günlerde. Yunanistan Dışişleri Bakanı Ankara-Moskova ilişkilerini de eleştirdi. Türk şirketlerinin yaptırım hedefi olan Rus kurumlarıyla muhatap olmaya devam etmesi halinde önlem alınması gerektiğini, çünkü Türkiye'nin Rusya için ihracat ve ithalatında gizli bir kanal gibi hareket etmemesi gerektiğini ileri sürdü değerli dinleyicilerimiz. Öte yandan Türkiye'de Yunanistan ile ilgili artan rahatsızlığın ardından Amerika'nın Ankara Büyükelçisi Flake Konya ilişkin bir açıklamalarda bulundu değerli dinleyiciler. Büyükelçinin sosyal medya hesabından paylaştığı açıklamasında Amerika Büyükelçisi Amerika'nın Ege'de güvenliğe dair pozisyonunda bir değişiklik yok dedi. Bu da Türkiye'de kimi çevrelerin tepkisine yol açtı. Türkiye ile Yunanistan arasında devam eden bu gerginlik hala devam ediyor bilindiği üzere. Biz de bugünkü sohbetimizde Türkiye'nin bu konuyla ilgili siyasetlerini, tutumlarını ve özellikle uluslararası arenadaki beklentiler hakkında konuşmak istiyoruz. Uzman konuğumuzla siyasi analist Sayın Rahmetullah Şerifi bizimle birlikte. Sayın Şerifi hoş geldiniz efendim.
Hoş bulduk efendim.
Çok teşekkür ederim katıldığınız için Sayın Şerifi. Şimdi Amerika'nın sizin de bildiğiniz üzere Yunanistan'la işbirliği son zamanlarda artış gösteriyor. Bu durumda Türk yetkililerinin tepkisine yol açmıştır. Ege Denizi ile ilgili Türkiye'nin kaygıları hala devam ediyor bildiğiniz gibi. Yunanistan'ın da oradaki askeri hareketliliği çok dikkat çekici. Buna Amerika'nın da destek çıkması biraz da gündemi iltihaplandırmıştır. Bu gelişmeleri, özellikle son günlerde yaşanan bu gerginliği nasıl siz takip ettiniz efendim?
Dediğiniz gibi gerginlik son günlerde biraz tırmanıp ve aslına bakanda bu gerginlik yeni değil. Yani gerginlik çoktan başlanır. Gerginlik o vaktan başlanır ki Türkiye geçmişte Osmanlı dağılandan sonra Türkiye Cumhuriyeti ile Yunan arasında olan Yunan başkaları ve belki o zaman büyük devletler arasında olan danışıklar esasında, o cümleden Lozan Anlaşması esasında, Ege Denizi'nde hususen Akdeniz'de hemtinin, demek olar ki adaların bütünün Yunan'a verilmesidir. Türkiye bunu sığdırabilmir indi ve onu nahak bilir. Ve aslına bakanda da eğer öyle olsa Türkiye'nin sərhədi aslında denizden yok. Ya yani denizden bir top atışı ya 20-25 nezeryeller deniz cireyi kadar yok. Belki öz qarasına kadar olayı, yani denize kadar. Yani qara torpaq olayı Türkiye'nin sərhədi çok bir çok yerlerde. Ve bu Türkiye için çok neyse diyorlar, hem böyle tahkir edildi ve hem sıkıntı yaradan bir meseledir Türkiye'nin deniz donanmalarının bu bölgede, hususen eğer bir gerginlik çok durmansa çetin şartta düşebilir. Yani Türkiye indi bunu istemir ve ister ki bu anlaşmanın nahak bilir, adilanabilmir ve Osmanlı'nın hakim olduğu Ece'de ve Ağdeniz'in birçok yerlerinde o zaman adalar umumen Osmanlı'nın tasarrufatına geçmişti. Ve her halde dağılanda bunlar umumen Türkiye Cumhuriyeti'ne yok, belki Yunan'a verildi. Türkiye indi bunu sığdırabilmiş. Bu birinci meseledir. İkinci mesele budur ki, yakınlarda Yunan Ece'de olan ve Akdeniz'de olan adaların bir çoxunda silah ve sursat, onlarda hərbi, əskəri imkanlar yaradır ve orada müstəqərr edir. Ve Türkiye bunu keçmişdə aralarında olan sözləşməyə haykırı bilir. ve ona itiraz eder. Ama Yunan'ın bu adalarda yerleştirdiği silahlar NATO silahlarıdır ve esasen Amerika Yunan'a veren silahlardır ve mühimmatdır ve askeri teçhizatdır, sursatdır. Ve tabii ki Türkiye NATO üzvü olarak bunu itiraz edir, veli mukabil tarafları bunu saymır ve Türkiye'nin itirazına bakmırlar. Ve bu demektir ki, Ağdeniz'de ve Ege'de olan adalar her birisi bir hərbi və əsgəri baza olur və gələcəkdə Türkiyə çox bu sıxıntı yarada bilər. Yəni bu deməkdir ki, Türkiyəni bir çox yerdə qarada boğmaqdır və dəniz imkanlarının sahildə saxlamaq mənasına gətirir çıxardır. Bundan başqa əsasən Amerika və Avropa və Türkiyənin NATO-da olan müttəfiqləri buna da bəsənd eləmir. Burada dayanmırlar. Bəlkə Amerika bu yaxınlarda demək olar ki, Yunanı öz bölgədə birinci müttəfiq sayır və eyni halda ki, Türkiyə F-35-ləri vermir və hətta F-16-ları yeniləməyə də belə boyun qoymur, onu da həvalə edir Kongreyə və o da təbiidir, buna razılıq verməyəcək. Eyni halda Yunana həm F-35-i verir, həm başqa silahları verir. Yəni, Yunanda baza yaradır. Və bu deməkdir ki, keçmişdə soğuk savaş dövründə o Türkiyə oynadığı rolu indi Türkiyədən alıb və Yunana verir və Yunanı birinci müttəfiqi sayır. Bu bir haldadır ki, Yunandan Türkiyə arasında belə bir müharibə şəraiti və zəng şəraiti olmasa da, eyni halda belə sülh saziş şəraiti də deyil. Hər halda bunların arasında gərginlik var, sərhədlərdə adalar məsələsində, həm də Kibris məsələsi üstündə anlaşılmalar var və neçə dönə müharibəyə, demək olar, sərhədinə qədər gediblər. Belə bir şəraitdə indi Amerikanın Türkiyə yox, Yunanı silahlandırması, ona yardımla verməsi, silah yardımı verməsi və həm də Avropalıların, xüsusən Fransanın bu deməkdir ki, demək olar Türkiyəni NATO-da üzv olmağına baxmayaraq əsgəri rəhazdan da sıxışdırıblar bölgədə və belə gedişat olsa Türkiyənin hətta NATO-dan çıxarılmaq məsələsi də irəli sürülə bilər. Yəni, Türkiyənin bütün istəhləri, xüsusən əsgəri sahədə olan istəhləri və istratejik saydığı məsələləri müqabil tərəflər nə isə strateji sayır, nə də özünə təhdid bilir. Yəni, Türkiyə bunları özünə təhdid bilir, Avropa onu öz nəfinə bilir, NATO başqa üzvləri onu nəfinə bilir, Yunanı silahlandırmasın. Bu da bir başqa məsələdir ki, eyni halda çox mühüm məsələdir. Və bu da Türkiyənin həm Avropa və həm Amerika ilə, yəni Avropa ölkələri və Amerika ilə aralarında olan, ABD ilə aralarında olan siyasi anlaşılmazlıqlar və bəzən gərginliklərin nəticəsidir. Bunlardan əlavə bir başqa məsələ də var ki, Türkiyə üçün çox önəmlidir. O da Ağdənizdə həm qaz və həm nəft axtarışlarıdır və ilkin axtarışlar Türkiyənin vasitəsilə yox, əlbəttə başqa sahili ölkələrin, İtaliya, Yunanın araşdırmalarına görə orada Ağdənizdə önəmli miqdarda qaz yataqları var və o qaz yataqları gələcəkdə eləyə bilər hər ölkə ki, ona malik oldu, onun təbii ki, həm iqtisadi, həm jeopolitik baxımdan qüdrətin artılsın. Və bu məsələ Türkiyə ki, nə qazı var, nə nəfti Türkiyə üçün çox önəmlidir. Onlar, yəni Türkiyənin qonşuları və Ağdənizdə olan sahili ölkələr, o cümlədən Yunan, İtaliya, Səhnistir, İsrail rejimi, Misr, bunlar hamısı birləşiblər, hətta Türkiyənin dostu olan Qətərdə onlar da iştirak eləyib, onlar bir konsorsiyum düzəldiblər Ve Akdeniz'de nefti gazın aktarışına ve orada kuyvurmaya başlayıblar. Türkiye'ni, yani bölgenin sahil ülkelerinden biri de saymırlar. Türkiye'ni orada şerif saymırlar. Ve bu Türkiye için çok çetin değildi. Türkiye bazı camiler düzeldi ve o cümleden Sultan Abdülhamid adına cami düzeldi ki neft gaz aktarışlarına başlasın ve onlarla da onlara da Avrupalılar mani ediler.
Değerli dinleyiciler, bugün sohbetimizde Türkiye-Yunanistan ilişkilerinde yaşanan son günlerdeki gerginliği konusu etrafında konuştuk. Sohbetimizde siyasi analist Sayın Rahmetullah Şerif uzman konuğumuz idi. Röportajımızın konuyla ilgili ikinci ve son bölümünü yarın akşam sizlerle paylaşacağız. Bugünkü sohbetimize de son vermeden hafta içi yayınladığımız çeşitli programlar hakkında bilgi edinmek için www.parstoday.com olan internet sitemize de başvurabileceğinizi hemen hatırlatıyoruz. Bir dahaki yayında ve programımızda buluşana dek hoşça kalın.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
İran basınından seçmeler.
Değerli dinleyiciler, İran basınından seçmeler isimli programımızla sizlerle beraberiz.
Programımızda gündeme ilişkin önemli haberler ve analizleri İran basınından naklen sizlere aktaracağız.
Risalet gazetesinde Suudi Savaş İttifakı'nın Yemen'in Hudeyde limanına saldırılarını sürdürmesi, Hizbullah Genel Sekreter Yardımcısı Şeyh Naim Kasım'ın Lübnan'da yeni cumhurbaşkanının tüm Lübnan halkının haklarını savunması gerektiğini vurgulaması gibi haberler göze çarparken, Kudüs gazetesinde İslami Şura Meclisi Milli Güvenlik ve Dış Politika Komisyonu üyesinin Avrupalı ülkelere İran büyükelçiliklerinin güvenliği konusunda uyarısını konu eden bir haber dikkatimizi çekiyor. Haberde kısaca şunları okuyoruz.
İslami Şura Meclisi Milli Güvenlik ve Dış Politika Komisyonu üyesi İbrahim Rıza'yı, İran'a ait büyük elçilikleri Avrupalı ülkelerde yapılan saldırılara değinerek, Avrupalılar İran büyük elçiliklerinin güvenliğini sağlamayı ihmal ediyor, bu sorun derhal çözülmelidir dedi. İran'a konuşan Rıza'yı son kaos olaylarında Fransa, Almanya ve İngiltere gibi bazı Avrupa ülkelerinin Tahran Büyükelçiliklerinin fitne peşinde olduklarını gördük. Buna karşı önlem alınmalıdır. Bu gibi müdahaleler kaosun bu büyükelçiliklerle bağlantılı kişiler tarafından tasarlanıp planlandığını göstermektedir diye kaydetti. Rıza'yı açıklamasının devamında şu ifadelere yer verdi. Maalesef İngiliz diplomatlar bu gibi olaylara yapılan tüm önlemlere rağmen müdahalelerine devam ediyor. Bu konuda da Dışişleri Bakanlığı devreye girmeli ve onları istenmeyen unsur olarak tanıtmalıdır. Avrupalıların ihmal ettikleri diğer bir konuda İran'ın Avrupa'daki büyük elçiliklerine yapılan saldırılardır. Büyük elçilik bir ülkenin toprağıdır ve uluslararası kurallara göre büyük elçiliğine yapılan saldırı o ülke toprağına yapılan saldırı olarak sayılır.
Tahran Radyosu.
İttilaat gazetesinde İran eski Dışişleri Bakanı ve İran Atom Enerjisi Ajansı eski başkanı Ali Ekber Salihi'nin nükleer silah üretiminin hiçbir zaman İran'ın gündeminde olmadığını vurgulaması, Avrupa Birliği'nin düşmanca tutumlarının devamında İran'a karşı yeni yaptırımlar uygulaması gibi haberler göze çarparken, Cevan gazetesinde Rus yetkilinin Amerika'ya yönelik eleştirisini konu eden bir haber dikkatimizi çekiyor. Haberde şunları okuyoruz.
Rusya'nın Avrupa'da uluslararası kuruluşlardaki temsilcisi Mihail Ulyanov, Amerika'nın sıvı doğal gazını Avrupalılara bu ülkedeki fiyatından 4 kat daha pahalıya sattığını belirtti. Ukrayna savaşı bahanesiyle başta petrol ve gaz sektörü olmak üzere Batı ve Avrupa ülkeleri tarafından Rusya'ya uygulanan ambargo, bu ülkeleri enerji kaynaklarının yetersizliği kriziyle karşı karşıya bırakmıştır. Rusya'nın Viyana'da uluslararası kuruluşlardaki temsilcisi Mihail Ulyanov, Twitter mesajında Amerika'nın gazını Avrupa ülkelerine yüksek fiyata satma girişiminden söz etti. Fransa Ekonomi ve Maliye Bakanı Bruno Le Maire, geçtiğimiz günlerde Fransa Ulusal Meclisi'nde şunları söyledi. Amerika sıvılaştırılmış doğal gazını Avrupa'ya asıl fiyatının 4 katına satıyor. Fransız yetkili, Amerika ve Avrupa kıtası arasında enerji konusunda daha dengeli ekonomik ilişkiler kurulması gerektiğini vurguladı. Öte yandan Almanya Sağlık Bakanı Karl Lutterbach, enerji krizi nedeniyle ülke hastanelerinin zor şartları konusunda uyarıda bulundu.
Hemşehri gazetesinde Yemen gelişmelerine dair bir haber dikkatimizi çekiyor. Haberde şunlar okuyoruz.
Direniş ülkelerinden sanatçıların katılımı ile Yemen başkenti Sana'da ilk resmi sergisi düzenlendi. Yemen Kültür Bakanlığı söz konusu resim sergisini İslam Peygamberi sallallahu aleyhi ve aleyhi ve sellemin kutlu Vahdet Yıl Dönümü ve Vahdet Haftası münasebetiyle düzenlerken sergiye İranlı sanatçılar da katıldı. Yemen Ulusal Kurtuluş Hükümeti Bakanlarından Ahmet El Albi yaptığı açıklamada direniş ekseni ülkelerin sanatçılarının katılımıyla düzenlenen söz konusu serginin Yemen halkının direnişi güçlendireceğini belirtti. Yemen Tarihi Kentleri Koruma Komitesi Başkanı İzzettin El Tahiş yaptığı açıklamada sergiye Yemenli sanatçılardan 95 ve diğer direniş ekseni ülkelerden 190 resim tablosunun katıldığını söyledi.
Değerli dinleyiciler, programımızın sonunda Pars Today Türkçe yayınlarını cep telefonlarınızdan da takip edebileceğinizi hatırlatalım. Bu bağlamda aplikasyon cep telefonları aracılığı ile Pars Today Türkçe yayınlarını canlı olarak veya arşivden istediğiniz zaman ve istediğiniz yerde dinleme imkanına sahipsiniz.
Bu amaçla Pars Today kendi yayınlarını dinlemeniz için sizlerden herhangi bir ücret talep etmemekte. Sadece mobil data sistemini kullanmanız durumunda internet bağlantısı sağlamanız için kendi cep telefonlarınıza uygun internet paketleri ücretini ödemeniz yeterlidir. Hoşça kalın. Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Amerika'nın gerçek yüzü.
Değerli dinleyiciler, Amerika'nın gerçek yüzünü gösterme çerçevesinde en önemli gelişmeleri ele aldığımız Amerika'nın Gerçek Yüzü isimli sohbetimizde sizlerle birlikteyiz.
Bugün yine her hafta olduğu gibi Amerika'nın geçen haftaki en önemli perde arkası olaylarını gözden geçireceğiz. Birlikte dinleyelim.
Programımızda Amerika ile ilgili farklı meseleleri ele almaya çalışacağız.
Amerika ulusal borçlarının 31 trilyon dolara geçmesi,
ateşli silahlar ile cinayet oranlarının artması,
Amerika seçim düzeni ve demokrasisine yönelik güvenin azalması,
Biden'ın Avrupa'nın casusluk konusundaki kaygıları azaltma talimatı
ve Amerika'nın silah ihracatının önemli seviyede artması.
Geçen hafta Amerika ile ilgili bazı önemli gelişmelerdi. Şimdi detaylar.
Amerika'nın milli borcu ilk kez 31 trilyon doların üzerine çıktı. Amerika Hazine Bakanlığı'nın verilerine göre ülkenin borcu 31.1 trilyon dolara ulaştı. Söz konusu borç tutarı endişe kaynağı olurken ekonomistler artan faiz oranlarının ülkenin büyüyen borç sorunlarını şiddetlendirebileceğini belirtti. Amerika Kongresi Bütçe Ofisi bu yılın başında yayınladığı bir raporda ülkenin artan borç yükü konusunda uyarıda bulunmuştu.
Amerikan Kongresi Bütçe Ofisi'nin Temmuz ayında yayımladığı uzun vadeli bütçe görünümü raporunda da artan borcun ekonomik büyümeyi yavaşlatabileceği, ülkenin faiz ödemelerini artırabileceği, mali kriz riskini yükseltebileceği ve yasa koyucuların politika seçimlerinde kendilerini daha kısıtlı hissetmelerine neden olabileceği vurgulanmıştı.
Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezlerinin bildirdiğine göre, pandeminin ilk yılı olan 2020'de hızla artan silahlı cinayetler ve intiharlar 2021'de artmaya devam ederek 30 yılın en yüksek oranlarına ulaştı. Ajansın geçici verilerine dayanan araştırmalara göre, ateşli silahlar 2020'de 43.675'ten 2021'de 47.286 cinayet ve intihar ölümüne neden oldu. Silahla bağlantılı cinayet ve intihar oranları geçen yıl %8.3 arttı.
Johns Hopkins Silahlı Şiddet Çözümleri Merkezi tarafından yapılan ayrı bir analize göre, kasıtsız ölümler ve kolluk kuvvetleri ile ilgili olanlar dahil, Amerika'da silahla ilgili toplam ölüm sayısı 2021'de 48.832 idi. Merkezde politika danışmanı olan Ari Davis, herkes cinayetlerdeki artıştan bahsediyor ancak büyük ölçüde silahlar tarafından yönlendiriliyor, dedi.
Ancak silahlı intiharlar da intiharlarda genel bir artışa neden oldu. Bay Davis, bir yılda silahlı intiharlarda %8'lik bir artış gerçekten büyük bir artış dedi. Bu çok endişe verici. Johns Hopkins Merkezi tarafından yapılan bir ön analize göre 2019'dan 2021'e kadar silahlı cinayetler %45 artarken ateşli silah içermeyen cinayetler sadece %6 arttı. Analize göre 2 yıllık dönemde silahlı, bağlantılı intiharlar %10 artarken diğer yollarla intiharlar yaklaşık %8 azaldı.
CDC araştırması altta yatan nedenleri ele almasa da ateşli silah ölümlerindeki artış, ilk kez sahip olanların artması da dahil olmak üzere pandemi sırasında silah alımlarındaki artışla paralellik gösteriyor. Amerikalılar 2020'de Federal Soruşturma Bürosu'nun bir haftada 1.2 milyon arka plan kontrolü rekoru kırdığı, 2021'e kadar devam eden bir silah satın alma